SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 18 Ağustos 2022 Perşembe tarihli bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda Avustralya'daki günlük gelişmeler konusunda hazırladığımız bölümler yer alacak. Bu bölümler eski Başbakan Scott Morrison'ın kendisini gizlice 5 bakanlığa ataması konusundaki gelişmeler, New South Wales selleri konusunda dün açıklanan raporu da kapsıyor. Bugün ayrıca ilkbahar aylarında hava durumu beklentilerine ilişkin bölümde yer alacak. Mesaj da gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Görüşlerinizi dinleyicilerimizle mesaj yoluyla paylaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Necat Başar'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Eski Başbakan Scott Morrison'ın 5 ayrı bakanın yetkilerini üzerine aldığı haberi artan sayıda koalisyon vekilini rahatsız etmeye başladı. Ukrayna ve Türkiye Cumhurbaşkanları bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile Lviv'de bir araya geliyor. İsrail ve Türkiye'nin tam diplomatik ilişkilere geri döndüğü açıklandı. Scott Morrison'ın altında İçişleri Bakanlığı yapan ve Morrison'ın gizlice yetkilerin ortak olduğunu bilmediğini ifade eden Karen Andrews, Morrison'ın kendini arayıp özür dilemediğini söyledi. Morrison geçen gün yayınladığı açıklamada 2020 Mart ayıyla 2021 Haziran arasında 5 ayrı bakanın yetkilerini üstlenmesinin ortaya çıkmasından sonra parlamentodaki çalışma arkadaşlarından özür dilemişti. Ancak Andrews kendisiyle özel bir görüşme gerçekleşmediğini belirtti. Sky News'e konuşan Andrews, gizliliğin kabul edilemez olduğunu ve bu tür süreçlerde şeffaflığın çok önemli olduğunu söyledi.
I still probably don't really understand the rationale behind it because if you look at putting in place contingency.
Hala yetkiyi üzerine almasının mantığını anlamıyorum diyen Andrews, çünkü kriz anında önlemler alıyorsunuz ki bu iyi bir şey. Önlemleri desteklerim, bunu açık ve şeffaf bir şekilde yapılması gerekiyor diye konuştu. Bu arada liberallerin yeni lideri Peter Dutton, Morrison'ın doğrudan Andrews'dan özür dilemesi gerektiğini söyledi. Ulusalcılardan Senatör Bridget McKenzie de Morrison'ın yaptıklarının kendi partisine ne kadar az saygı duyduğunun ispatı diye konuştu. Başbakan Anthony Albanese bugün Torres Boğazı adalarına yaptığı ziyarette yerli ileri gelenlerle bir araya gelip parlamentoda yerli sesi teklifini görüşecek. Albanese geçenlerde referandumda halka sunulacak sorunun taslağını açıklamıştı. İşçi Partisi hükümeti anayasayı değiştirip parlamentoya yerli toplumları ilgilendiren konularda danışmanlık yapacak yerli sesi kurumunun kurulmasını öneriyor. Albanese bugün Yerli İşleri Bakanı Linda Burney ile adalara gidiyor. Burney, ilk halklar toplumlarının hayatını iyileştirecek adımlar atacaklarını söyledi. Avustralya'da işsizlik oranı son 48 yılın en düşük seviyesi olan %3,4'e düştü. Son bir ayda 40 bin kadar iş fırsatı kaybolsa da iş gücü piyasasına katılımdaki azalma yüzünden işsizlik oranının gerilediği belirtiliyor. Bu arada 18 Ağustos Vietnam Gazileri Günü için savaşta çarpışan 60 bin Avustralyalıyı hatırlamak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Vietnam Savaşı'nda 500'den fazla Avustralyalı ölmüş ve 3000 kadarı da yaralanmıştı. Gazi İşleri Bakanı Matt Kyo, savaşın bir nesli tanımladığını söyledi. Vietnam Savaşı ayrıca Avustralya'nın 20. yüzyılda katıldığı en uzun savaştı. Avustralya, Long Tan Savaşı'nın yıl dönümünde gaziler hatırlıyor. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in provokasyonlarına karşı birliklerin hazırlık seviyesini azamiye çıkarmaya çalıştıklarını açıkladı. Çin, ada ülkesinin çevresinde askeri tatbikatlar düzenlerken Tayvan savaş uçakları havada devreye geziyor. Pilot Zhang Guoling, Çin savaş uçaklarını engellemeye hazırlanırken gerilimin arttığını saklamıyor.
The tension between the Taiwan Strait is getting higher and it's obvious in knowing that. And but let's still what we train for.
Tayvan Boğazı'nda gerilim artıyor diyen pilot, bu bariz ancak biz de zaten bunun için hazırlık yapıyoruz diye konuşuyor. Onların uçakları geliyor. Biz uçakları kaldırıyoruz. Bizim uçaklarımız hiç durmayacak. İstilacıları durduracağız diye konuşuyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide meydana gelen patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti. Bombanın akşam namazı sırasında patladığı ve ölenler arasında polis ve bir din görevlisinin olduğu bildiriliyor. Bir intihar bombacısı tarafından yapıldığı düşünülen patlamanın sorumluluğunu henüz kimse üstlenmedi. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçek kapan kişilerin evlerinde besledikleri hayvanlardan uzak durmasını tavsiye ediyor. Fransa'da insandan bir köpeğe virüsün geçmesinden sonra örgüt hayvanlardan kendilerini izole etmelerinin önemini vurguladı. Açık bir ilişkide olan iki erkeğin Mayıs'ta maymun çiçek kaptıkları ve sonra evde besledikleri tazı türü köpeklerine bulaştırdıkları belirtiliyor. Şimdiye kadar 92 ülkede 35 binden fazla kişi maymun çiçek kapmış durumda. Federal hükümet New South Wales eyaletinde selden etkilenen kişiler için hedefli psikolojik destek hizmeti için fon sağlıyor. Dün Lismore bölgesindeki sel felaketiyle ilgili yayınlanan rapor yeni bir felaket önleme kurumunun kurulmasını önermişti. Sağlık Bakanı Mark Butler devam eden travmanın anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu ve aile içi şiddete neden olabileceğini söylüyor. New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet de ABC'ye verdiği demeçte hükümetin sel kurbanlarına elinden gelen yardımı verdiğini söyledi.
I was with people again yesterday. I've been up here numerous times. There's a lot of pain, there's a lot of hurt and suffering.
Dün yine insanlarla beraberdim. Defalarca bölgeye gittim. Çok acı çektiklerini biliyorum ancak biz hükümet olarak Kuzey Nehirleri bölgesi halkının sonuna kadar yanlarında olacağız diye konuşuyor. Zaporijya nükleer santraline son dönemde yapılan saldırılar üzerine Ukrayna'da yetkililer acil felaket müdahale tatbikatları düzenlemeye başladı. Ukrayna ve Rusya saldırılardan birbirlerini sorumlu tutuyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de santralin çevresinde silahsızlandırılmış bölge oluşturulması çağrısı yaptı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de Rusya'nın geri çekilmesi gerektiğini söylüyor.
The Russian army must withdraw from the territory of the nuclear plant and all neighboring areas.
Rus ordusu nükleer santralin bulunduğu bölgeden ve çevresinden çekilmeli. Santraldeki askeri tesisatı sökmeli ve tüm bunları ön koşulsuz yapmalı diye konuşuyor. Ukrayna'nın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu kurallarına uygun olarak gerekli kontrolleri uygulamaya hazır olduğunda sözlerini ekliyor. Zelenski bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Lviv'de bir araya geliyor. Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, önemli hedeflere erişilmemesi durumunda Kuzey İrlanda protokollerinde müzakereyle değişikliklere razı gelmeyeceklerini söyledi. Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması kararı sonrası Brüksel ve Londra arasında Kuzey İrlanda'da uygulanacak ticari kurallar hakkında bir ayrılık var. Dışişleri Bakanı Truss'a Avrupa Birliği'nin protokoller için teklif edeceği değişiklikleri kabul edip etmeyeceği soruldu.
So I will not accept anything that doesn't.
Kilit konularda gereken güvencelere sunmayan hiçbir değişikliğin kabul edilmeyeceğini söyleyen Truss, bunlar arasında Britanya mahkemelerinin en üst karar merci olması, doğudan batıya serbest ticari geçiş ve Kuzey İrlanda'da yaşayanların vergi indirimlerinden yararlanması gibi kurallar olduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde analistler eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Senato adayına karşı yerini kaybeden Liz Cheney'nin siyasi kariyerinin bitmediğini düşünüyor. Cheney yenilgiyi kabul ettikten sonra Trump'ın tekrar Beyaz Saray'a gitmesini engellemek için elinden geleni yapacağını söylemişti. Bu da Cheney'nin başkan adayı olabileceği olarak yorumlandı. Brooklyn Enstitüsü'nden kamu yönetimi uzmanı Darren West, Trump'ın cumhuriyetçiler arasındaki devam eden popülerliği yüzünden Cheney'nin onu engelleme şansının düşük olduğunu söylüyor.
I think it's a smart move for her to indicate she's thinking about running for president. That was certainly increase her national profile.
Başkan adaylığını düşündüğünü ima etmesi akıllıca diyen West, bunun ulusal çapta kendisinin tanınmasını sağlayacağını ve bağış çekmesini sağlayacağını söyledi. Yine de cumhuriyetçilerin parti olarak Trump'ın peşinde olduğunu göz önüne alırsak, Cheney'nin işi son derece zor diye konuşuyor. Türkiye haberlerinde İsrail ve Türkiye'nin tam diplomatik ilişkilere döndüğü açıklandı. İsrail Başbakanı Yair Lapid tarafından yapılan açıklamada, ilişkilere seviye atlatmak halklarımızın arasındaki bağı güçlendirecek, ekonomik, ticari ve kültürel bağları genişletecek, bölgesel istikrarı arttıracak dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İsrail Başbakanlığı'nın kararı duyurmasından kısa süre sonra yaptığı basın toplantısında Türkiye olarak İsrail'e büyükelçi atama kararı aldık açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, Filistin haklarını savunmaya devam edeceğiz diye konuştu. İsrail ve Türkiye ilişkileri uzun yıllar boyunca özellikle Filistin'in statüsü ve İsrail'in saldırıları nedeniyle inişli çıkışlı devam ederken Mavi Marmara kriziyle dibe vurmuştu. 31 Mayıs 2010'da İsrail güçleri Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda baskın yapmış ve baskında toplam 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Türkiye bu baskından sonra dönemin büyükelçisi Oğuz Çelikkol'u geri çekmiş ve 2016'ya kadar da ilişkileri ikinci katip seviyesinde tutmuştu. 2016'da yürütülen normalleşme süreci sırasında iki ülke birbirine karşılıklı büyükelçi atamış ancak Aralık 2017'de dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması ilişkilerde yine kırılmaya sebep olmuştu. Türkiye 15 Mayıs 2018'de Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişareler için merkeze çağırmış ve bugüne kadar da ülkeler tekrar büyükelçisi atamasında bulunmamıştı. Açıklamalar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İsrail Başbakanı Lapid'le görüştü ve en kısa zamanda büyükelçilerin atanmasının gerçekleşeceği açıklandı. T24'te yer alan bir habere göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hakim olarak görev yapan kardeşi İbrahim Bozdağ'ın yapılan kura seçimi sonucunda seçim hakimlerinden biri olarak belirlendiği ortaya çıktı. Ancak HSK'da kuradan seçim hakimi olarak çıkmasının tartışma yaratacağı gerekçesiyle Bozdağ'ı tek kişilik bir kararnameyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne atadı. Böylece İbrahim Bozdağ'ın 26 Temmuz'da yayınlanan kararnameyle seçim hakimliği sona ermiş oldu. Taliban, Afganistan ve Göç Mülteciler Bakanlığı'ndan bir heyetin Afgan mültecilerin durumunu araştırmak için gelecek hafta Türkiye'ye gideceği açıklandı. Afganistan, Göç ve Mülteciler Bakan Yardımcısı Muhammed Arsalay yaptığı açıklamada Afgan mültecilerin durumu ve Afganistan'a dönüşleri konusunda Türk makamlarıyla yaptıkları görüşmelerde bir sonuca varamadıklarını ifade ederek bu konuda henüz bir anlaşmanın olmadığını belirtti. İstanbul Esenyurt'ta İyi Parti tarafından hazırlanan reklam karavanına ve partililere 20-25 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi. İyi Parti Esenyurt İlçe Başkanı Hakan Akkuş, görgü tanıkları, Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin olayı izlediklerini ve herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını söylediler diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 2 milyon erkeğe aile içi ve kadına şiddetle mücadele kapsamında eğitim verildiğini açıkladı. Yıl sonuna kadar da hedefin 5 milyon erkeği bilgilendirmek olduğunu söyledi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 12 Türk lirası 45 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 68 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava durumu şöyle. Perth, bulutlu 17, Adelaide yağmurlu 16, Melbourne yağmurlu ve rüzgarlı 16, Hobart yağmurlu 17, Canberra yağmur bekleniyor 16, Wollongong parçalı bulutlu 21, Sydney parçalı bulutlu 22, Newcastle parçalı bulutlu 22, Brisbane güneşli 23, Cairns parçalı bulutlu 27 ve Darwin güneşli 33 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz, ben Nejat Başar. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Nejat Başar'a teşekkür ediyoruz. Türkiye'de yaz tatilinin sonu göründü. Gurbetçiler yavaş yavaş yaşadıkları ülkelere geri dönüyor. Bu yıl salgın nedeniyle ara verdiğimiz Türkiye ziyareti, aradan geçen 3 yıl nedeniyle biraz daha özel bir ziyaret oldu. 3 yıl aradan sonra Mayıs'ta, Haziran'da Türkiye'ye giden dinleyicilerimiz dönmeye başladı. Türkiye'de yaz sezonu Ekim ayına kadar sürüyor ve bu nedenle daha yeni gidenler de olacak ve dönüşler Ekim ayına kadar sürecek. Eğer Türkiye'ye tatile gidip dönenlerden biriyseniz, izlenimlerinizi mesajlarınızla dinleyicilerimizle paylaşabilirsiniz. 3 yıl aradan sonra Türkiye'yi nasıl buldunuz? Çok şey değişmiş mi? Sosyal medyada Türkiye'deki sokak röportajları yayınlanıyor. Pek çok kişi durumundan şikayet ediyor ama röportaj yapılan kişi yaz tatili için Türkiye'de bulunan bir gurbetçi olursa durum değişiyor. Gurbetçilerden bazıları her şey çok güzel diyor. Memleketin kıymetini bilin diyorlar. Çevrede bulunanlar gurbetçiye çıkışıyor. Senin tuzun kuru, cebindeki para kıymetli. Türkiye sana cennet elbette. Siz de böyle röportajlar izlediniz mi bilmiyorum. Türkiye'den yeni dönenler de bizlerle görüşlerini, orada yaşadıklarını, izlenimlerini paylaşabilir. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bugünkü yayınımıza dönecek olursak, bugün Avustralya'daki günlük gelişmeler konusunda hazırladığımız bölümler yer alacak. Bu bölümler eski Başbakan Scott Morrison'ın kendisini gizlice 5 bakanlığa ataması konusundaki gelişmeler ve New South Wales selleri konusunda dün açıklanan raporu da kapsıyor. Bugün ayrıca ilkbahar aylarında hava durumu beklentilerine ilişkin bir bölüme de yer vereceğiz. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden, yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Eski Başbakan Scott Morrison'ın kendisini gizlice atadığı bakanlıklar konusunda dün düzenlediği basın toplantısında söyledikleriyle kamuoyunu ne kadar ikna edebildiği tartışmaya açık. Hala eski bakan Karen Andrews dışında kendi saflarından Morrison'ın istifasını yüksek sesle talep eden olmadı. Ama homurdananların sesi yükseliyor. Ulusal Parti Senatörü Bridget McKenzie, Morrison'ın gizli atamalarla Ulusal ve Liberal Parti arasında var olan koalisyon protokolünü ihlal ettiğini söyledi. Bildiğiniz gibi Ulusal Parti ve Liberaller bir koalisyon çatısı altında birlikte hareket ediyor ve her seçim sonrası aralarındaki protokolü yeniliyorlar. Bu protokol kamuoyuna açıklanan bir anlaşma değil, İki partinin kendi arasında gizli bir anlaşma. McKenzie bu anlaşmanın Morrison tarafından ihlal edildiğini söyledi ama Morrison'ın istifasından yana olduğunu söylemedi. Yani Morrison'ın istifa etmesini istemediğini ekledi. Liberallerin lideri Peter Dutton da önce kendisi iktidara gelirse gizli saklı atamalar yapmayacağı sözü verdi. Dutton bugün bir adım daha ileri gitti ve Morrison'ın gizlice kendisini bakan atamasını yanlış karar olarak değerlendirdi. Peter Dutton da Morrison'ın milletvekilliğinden istifa etmesini istemiyor. Koalisyon tarafından Morrison'ın milletvekilliğinden istifasını isteyen tek kişi, Morrison'ın kendisini gizlice yerine atadığı eski İçişleri Bakanı Karen Andrews. Eski başbakan, milletvekillerine makamlarını paylaştığını söylemeyerek üzdüğü için özür diledi. Morrison, kendisini hepsini tek tek arayıp özür dilediğini söyledi. Ancak bu sabah Sky News'e konuşan Karen Andrews, hayır beni arayıp özür filan dilemedi dedi. Öğle saatlerinde basın kuruluşlarına basın bülteni gönderen eski bakan Morrison'ın kendisini arayarak özür dilediğini duyurdu. Morrison, Andrews'u özür dilemek için aramadan önce Peter Dutton da Morrison'ın Karen Andrews'u arayarak özür dilemesi gerektiğini söyledi. Eski başbakanın dünkü basın toplantısında dikkatinizi çekmiş olabilir. Scott Morrison, başka bakanlıkları da üstlendiği ya da bunları gizlediği için özür dilemedi. Sadece meslektaşlarını, kabine arkadaşlarını üzdüğü için özür diledi. Yani yaptığım iş yanlış bir iştir, demiyor Morrison. Eski başbakanın kendisini bakan olarak atama nedenlerinden biri, eğer bir bakan COVID olursa işlerin aksamaması. Bugünkü makalesinde Insider'ın sunucusu David Speer, değil hasta olmak, bu ülkenin görev başında ortadan kaybolan başbakanı olduğunu ve bunun bile bir kriz yaratmadığına işaret ediyor. Gerçekten de Avustralya Başbakanı Harold Holt, 1967 yılında bir gün Victoria Portsea'de bir yerden bir yere giderken şoförüne "Zamanımız var, kenara çek şurada bir denize gireyim" diyor. Başbakan sakin bir yerde suya dalıyor ve bir daha çıkmıyor. Başbakan denizde iki gün aranıyor ama cesedi bulunamıyor. İkinci günün sonunda öldüğü varsayılarak yeni başbakan atama süreci başlatılıyor. Sistem bu tür durumlara uygun. Vekil bakan hemen atanabilir diye Harold Holt örneğini hatırlatmış David Speer. Tuhaf bir hafta yaşadık. Bu haftanın tuhaflıkları şu ana kadar anlattıklarımızla sınırlı kalmadı. Bu sabah Başbakan Anthony Albanese Brisbane'da bir radyoya konuk oldu. Başbakan stüdyo konuğuyken bir dinleyici stüdyoya bağlandı ve bu dinleyicinin Amerikalı rap sanatçısı Fatman Scott olduğu ortaya çıktı. Sanatçı Albanese'ye "Size göre bir işim var, yapar mısınız?" diye sordu ve işi anlattı. "11 Kasım'da konserim var. Gelip bana konser sırasında DJ'lik yapmanızı istiyorum." Albanese gelirim gelmesine de o gün 2. Dünya Savaşı'nın bitmesinin yıl dönümü. Muhtemelen birçok tören olacak ve onlara katılmam gerekecek. Bilmem gelebilir miyim diye yanıtladı rap sanatçısını. Mesajlarınızla devam edeceğiz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429-99-62-63. Evet, mesajları Necat Başar'dan alıyoruz.
Evet İsmail, dünkü program sırasında okumadığım birkaç mesaj vardı. Onlarla başlamak istiyorum önce. RT'ye dün Kemal Kılıçdaroğlu yine boş laf atmış. Güya SSK başkanıyken niye bir hastane yaptırtmamış dedin. SSK hastane yapmaz ya da hasta garantisi verip yandaşa yaptırmaz diyor bu dinleyicimiz. Yenişehir Rumuzu dinleyicimiz de meyve veren ağaç taşlanır. Bu atasözünün en bariz örneği bereketli verimli meyve veren Recep Tayyip Erdoğan'dır diyor. Erkan Taştan Bey dünkü haberle gündeme gelen Scott Morrison yapmış olduğu tamamen bencil, duyarsız ve hiçbir şey yapmamış gibi kendini haklı ve art niyet olmadan yaptığını söylüyor. Kabinesinden ve Avustralya nüfusunu da haberdar etmeyip kandırmış olan bir liderimizdi bu insan. Kendi ülkesine bunu yapan aynı zamanda bizleri yönlendiriyor ve yönetiyordu. Al birini vur ötekine diye bir anlayış kalmıyor. Bizzat kendi adıma söylemek gerekirse, az da olsa gururu varsa, kandırdığı halkına istinaden istifa etmesi gerekir demiş Erkan Bey. Aynı zamanda Yavuz Oğan Bey'e de geçmiş olsun dilemiş. Geçen cuma günü hastalığı yüzünden yayına katılamamıştı Yavuz Oğan. Necdet Çimenli Bey, Avustralya'da kumar kanayan yara, eyaletler para kazanıyor, önlemler alınmıyor. Oysa işsizler Centrelink'ten limitli kartla ancak oyun oynayabilmeli demiş. Bunu demiş Necdet Çimenli Bey. Dünkü yayınımızda öyle bir bölüm vardı. New South Wales'da kumar bağımlılığına karşı kapsamlı bir kampanya başlatıldı. Mahmut Bey, Türkiye hakkında bir mesajı var. RTÜK dedikleri bir kurum mahkeme kararı olmadan hükümetin polisi gibi kendilerinden olmayan televizyon kanallarına ceza kesip duruyor. Umarım bir hükümet değişikliği olduğu zaman bu yapılan haksızlıkların hesabı sorulur diyor Mahmut Bey. 40 yıldır, 50 yıldır RTÜK, YÖK gibi kurumlar ve yargı bağımsızlığı konusunda muhalefet itiraz ediyor ama iktidara gelenler genelde bu konuda bir adım atmıyor. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, 21 senelik AK Parti hükümetinin sözde yerli ve milli hükümeti içten ve dıştan Türkiye'mize ihanet etmektedir. Musul-Kerkük kırmızı hattımız silinmiştir. Irak'ın kuzeyinde Kürt devleti kurulmuştur. Türk askerlerinin başına çuval geçirilmiştir. 18 Ege adamımız işgal edilmiştir. 6-0 silinmesine rağmen Türk lirası değer kaybetti. Sayısız kamu kuruluşları yok pahasına yok edilmiştir demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de yine Necdet Çimenli Bey, Morrison amcanın birkaç bakanın görevini üstlenmesi belki yasal ama bunu kamuyla paylaşması doğru olurdu. Siyaseti bırakma zamanı geldi demiş Morrison, Scott Morrison için. Necdet Çimenli Bey, evet, genel kanı en azından şimdilik bu. Fatoş Hanım'ın mesajıyla bitirmek istiyorum şimdi. Scott Morrison'ın bir iki bakanlığı kendi himayesine almasını kınıyor ve parlamenter sistemde gereğinin yapılacağına inanıyorum. Ve fakat bu durum Erdoğan'ın yaptıklarının yanında devede kulak kalır. Bundan dolayı Erdoğan aklamanızda ayrı bir gaf demiş. Erdoğan yalnız bakanlıkları himayesine değil, ülkeyi kendi zimmetine geçirmiştir. Yangınlarda dahil Erdoğan'ın talimatlarını bekleyen bakanlıkların diktatörlükle yönetilmediğini düşündüğünüzü samimi bulmuyor ve inanamıyorum. O zaman başkanlık sistemi adı altında 2023'e halifeliğini ilan edip şeriatçı sistemin temelini oluşturmasına ve parlamenter sistemin yok olmasına neden evet dediniz? Kendi ülkesinde diktafaşist rejimlere evet diyenler göç ettikleri ülkede demokrasi sistemleri ne garip. Demek ki neymiş, parlamenter sistemin ne işe yaradığını görüyorsunuz ve değerini biliyorsunuz demiş bu dinleyicimiz. Evet İsmail, şimdilik bu kadar.
Teşekkürler Necat. 0429 9962 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Eğer Türkiye'den geldiyseniz, yaz tatilini geçirmek için Türkiye'ye gittiyseniz ve döndüyseniz izlenimlerinizi de mesajlarınızla bizlerle paylaşabilirsiniz. New South Wales selleri konusunda bağımsız komisyonun hazırladığı rapor dün açıklandı. Bu konuda hazırladığımız bölümü dinliyorsunuz. New South Wales'de Şubat ve Mart aylarında meydana gelen yoğun yağışların yol açtığı seller yer yer büyük felaketlere neden oldu. 13 kişi hayatını kaybetti. New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet, iki emekli üst düzey bürokrattan hükümetinin sellere yönelik önleme, kurtarma ve yardım çalışmalarını incelemesi ve aksaklıkları bir raporda toplamasını istedi. İki eski bürokratın başkanlığını yaptığı komisyon, bütün sel sürecini, sellerle mücadelede görev alan kurumları inceledi ve çok sayıda kişinin ifadesini aldı. Komisyon raporunu New South Wales hükümetine geçen ay sundu.
bir aydır herkes bu raporun açıklanmasını bekliyordu. Kim, nerede, ne yanlış yaptı? Bu raporda ortaya çıkacaktı. Parotey, dün raporu alıp sellerden en büyük zararı gören Lismore'a gitti ve raporu orada açıkladı. Rapor konusunda hükümetin neler yapacağını, hangi tedbirleri alacağını ilan etti.
We should have done things better. Mistakes were made and a lot of those mistakes were structural mistakes that can be rectified and improved. And I think the recommendations that we have in this report do that.
Raporu eski emniyet müdürü Mick Fowler ve Profesör Mary O'Kane hazırladı. Parotey raporu kastederek zor bir okumaydı dedi. Rapor, New South Wales acil hizmetlerinin yetersizliğini ortaya koyuyordu. Son sellerden bu yana 6 ay geçti. Kuzey New South Wales'te hala pek çok kişinin evi oturulamaz halde. Nikki Macquarie gibi pek çok kişi oldukça olumsuz koşullarda yaşıyor.
It's been cold. It's been really cold. I'm really lucky I have a fire and I've had the fire going day and night and I think I'm up to my 6th load of wood now that I've bought and but that's essential because it's dried my house out.
Bağımsız komisyonun raporu 28 öneri getirdi. Parotel hükümeti önerilerin tümünü kabul etti. Bu önerilere göre hükümet daimi acil hizmetler operasyon merkezi kuracak. Bu merkezin başına da bir emniyet müdür yardımcısı getirilecek. Ayrıca Bakanlar Kurulu'nda gelecekteki bir doğal felakete yanıt olarak özel bir komite oluşturulacak. Raporun hükümet tarafından benimsenen önemli önerilerinden biri arazi takası veya istimlak olacak. Yani sellerde tehlike arz eden arazi sahiplerine yeni yerler gösterilecek veya arazileri satın alınacak. Bunun ayrıntıları henüz belli değil. Belli olan tek şey, arazi değişimi veya istimlakla ilgilenenler bu ay sonundan itibaren kaydedilecekler ve hükümet bu kişilere yanıtını Noel'den önce verecek. New South Wales Kırsal Bölgeler İtfaiyesi ve Acil Yardım Hizmetleri SES birleştirilecek. Sel tehlikesi altında yaşayanlara kendi tekneleriyle kurtarma çalışmalarına nasıl katılabilecekleri konusunda kurs verilecek. Yeni yapılanma, felaketlerin artık hayatımızın bir parçası olduğu varsayımı üzerinden gerçekleştiriliyor. Yeni oluşturulacak bir kurum bunun kanıtı. Recovery New South Wales, meydana gelecek bir felaketten 100 gün sonrasına ilişkin planlar yapacak. 2022 sel raporu, sellerde 5000 evin içinde yaşanmaz hale geldiğini, 2000 kilometre yolun zarar gördüğünü, 1000'den fazla kişinin hala evsiz veya başka yerde yaşadığını belirledi. Komisyona 1500 öneri yapıldı. Sel bölgelerinde 144 toplantı düzenlendi.
Evet, bu konu dün New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet'in açıkladığı sel raporuna ilişkin bölümdü. Şimdi mesajlarınızla tekrar devam etmek istiyoruz. 0429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Eğer Türkiye'den gelenleriniz olmuşsa onlardan da Türkiye izlenimlerine ilişkin mesaj beklediğimizi tekrar hatırlatalım. Evet, Nejat, senden alalım yeni mesajları.
Evet, bir dinleyicimiz Türkiye'den dün geldiğini söylüyor. Asrın adamı neden fiyatlara bakmıyor? Fiyatlar... Allah orada yaşayanlara yardım etsin. Her şey o kadar pahalı ki zorda kaldığımda dolara çevirdiğim zaman rahatlıyordum. Bir yemek 170 lira restoranda, o da ucuz olanı demiş bu dinleyicimiz. Mustafa Bey, Scott Morrison önemli bakanlıklara kendisini atamış. Avustralya parlamentosu belki de ilk defa böyle bir olayla karşılaştı. Scott Morrison kendisine Tayyip Erdoğan'ı örnek almış anlaşılan demiş Mustafa Bey. Ayrıca yurt dışından Türkiye'ye tatile gidenler hakkında bir mesajı var. Gurbetçileri sokak röportajlarından takip ediyorum. Türkiye'de ekonomi çok iyi diyen de var, ekonomi çok kötü diyen de. Eğer bir Avustralya doları, bir Türk lirası veya bir euro, bir Türk lirası olsaydı hiçbir gurbetçi Türkiye'ye tatile gitmezdi diyor bu dinleyicimiz. Vatanperver Rumuzlu dinleyicimiz de İsrail'le One Minute yalan oldu ve Esad'la yine devam biliyorduk dış politika. Hep fiyasko oldu. Papazı da verdik. Süleyman Şah'ı da çektik. Geriye Yunan adaları da gitti. Aynı son Osmanlı dedeleri gibi kendileri de kaçarlar mı sizce diye sormuş vatansever Rumuzlu dinleyicimiz. İsmail'e devretmeden önce en son COVID-19 rakamlarından da bahsetmek istiyorum. Perşembe bugün itibariyle son 24 saatte 132 kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Bunlardan 46'sı Victoria'da, 43'ü New South Wales'da ve 20'si Queensland'de. Günlük vaka sayısı da yaklaşık 20 bine düşmüş durumda dünkü gibi. Ama hastanelik olanların sayısında herhangi bir değişiklik yok. New South Wales'da 2000'ler seviyesinde, Queensland ve Victoria'da 400'ler seviyesinde, Batı Avustralya ve Güney Avustralya'da 200 ile 300 arasında insan hastanede COVID-19 tedavisi görüyor şimdi. Evet İsmail, şimdilik bu kadar güncellemeler.
Teşekkürler Necat. 0429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Meteoroloji Bürosu Eylül ayında başlayacak ilkbahar mevsiminin soğuk ve yağışlı geçmesini bekliyor. Bu konudaki ayrıntıları dinliyorsunuz. Avustralya Meteoroloji Bürosu yeni bir La Nina hava olayı ile karşı karşıya kalabileceğimiz konusunda uyarı yayınladı. Büronun yayınladığı uyarı, önümüzdeki bahar aylarında yeni bir La Nina ile karşılaşma olasılığının %70 olduğuna işaret ediyor. Meteoroloji Bürosu, Eylül ayında başlayacak ilkbahar mevsiminin soğuk ve yağışlı geçmesini bekliyor. Soğuk ve yağışlı hava tekrardan oluşması beklenen La Nina hava olayından kaynaklanacak. Meteoroloji Bürosu'nda görevli kıdemli meteorolojist Jonathan Howe, La Nina'yı şöyle tarif ediyor.
La Nina means the changes in the sea surface temperature over the tropical Pacific Ocean, with waters in the eastern Pacific being cooler than normal and waters in the western Pacific to the north of Australia being warmer than normal.
La Nina, Pasifik Okyanusu'nun tropik bölgelerde kalan bölümünde su yüzeyi sıcaklığının değişmesiyle oluşur. Doğu Pasifik'te yüzey ısısı normalin altına düşer, Avustralya'nın kuzeyindeki Batı Pasifik'te ise artar ve rüzgar kuvvetlenir ve deniz suyunda buharlaşma da artar. Bu da Doğu ve Orta Avustralya'ya daha fazla yağmur yağması anlamına gelir, diyor Hall. La Nina, kısaca yoğun yağış, sel ve su taşkınları anlamına geliyor. Haber, daha geçen ay ortadan kalkan La Nina'nın neden olduğu sellerden etkilenen Doğu Avustralya toplumlarının yine mi diye yakınmasına neden oluyor. Jonathan Hall, son aylarda süren yağışlardan dolayı toprağın zaten suya doymuş, nehirlerdeki su seviyesinin de zaten yüksek olduğunu, yani Doğu Avustralya'da yeni sellerin yaşanabileceğini kaydediyor.
And as many Australians in the east know, the soils are still quite wet, rivers are running quite high and the dams are full. And so with this outlook of increased rainfall, it does bring an elevated flood risk for much of eastern Australia.
La Nina sadece doğu kıyılarını etkilemiyor. Monash Üniversitesi'nden Profesör Shane Gregor, La Nina'nın etkisinin bütün Avustralya'da hissedileceğini söylüyor.
La Nina's impacts are most clearly concentrated on the eastern half of Australia. So you've kind of got some impact stretching into South Australia.
McGregor, etkinin doğu kıyılarından Güney Avustralya'ya, kuzey bölgesine kadar uzanacağını hatta güneybatıya kadar ulaşabileceğini kaydediyor. La Nina ve karşıtı El Nino fenomenleri hala tam olarak anlaşılmış hava olayları değil. Yoğun yağış anlamına gelen La Nina ve kuraklık anlamına gelen El Nino 100 yıldır izleniyor. Bu sürede toplanan veriler hala bu olayların tam olarak anlaşılmasını sağlayamadı. Shane McGregor bu olayların uzunluğu, ne sıklıkla meydana gelebileceklerini tahmin edemediklerini kaydediyor.
Exactly why they don't terminate as well is kind of still something that we're kind of doing scientific research on. This is, I suppose, not inconsistent with what we've seen in the historical past. So we've seen what they call a triple dip La Nina event on several occasions.
La Nina öyle kompleks bir olay ki iki yoğun yağış arasında oldukça kurak bir dönemde yaşanabiliyor. New South Wales Üniversitesi'nden Dr. Agus Santosa, La Nina'da yoğun yağış beklenmesine, orman yangını riski oldukça azalmasına rağmen
bu dönemde oldukça sıcak ve kurak zamanlar olmayacağı anlamına gelmediğini söylüyor.
Because the outlook is wetter than normal, the risk of bushfires is actually lower. But it does not mean that there will not be days that are going to be very hot and dry. So we still need to be prepared for bushfire risk.
Meteoroloji Bürosu, La Nina'nın oluşup oluşmayacağının henüz kesin olmadığını, meteorolojinin takip edilmesinin herkese fayda sağlayacağını söylüyor.
Organ bağışlamak hayatınızda yapacağınız en önemli şey olabilir. Arkadaşımız Nilgün Kılıç'tan dinliyorsunuz.
Şu anda bekleme listesinde bulunan yaklaşık 2000 Avustralyalı için organ nakli bir ölüm kalım meselesi. Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana bağışlarda görülen %25'lik bir düşüş, organ bekleyen kişilerin hayatta kalma şanslarını engellemeye devam ediyor. Donate Life, yani yaşamı bağışlı olarak adlandırılan organ bağışı haftası, daha fazla Avustralyalıyı organ bağışçısı olarak kaydolmaya teşvik ederek bunu değiştirmeye çalışıyor. Trent Jones işten eve geldiğinde kızları 9 yaşındaki ikizler Vivian ve Sunny ve 5 yaşındaki Jasmine babaları evde olduğu için her zaman mutlular. 5 kişilik Melbourne'lı aile için hayat yoğun geçiyor. Japonca dersleriyle haftalık jimnastik ve lacrosse antrenmanları arasında Sunny ve Vivian birbirinden ayrılamıyor. Ama bebekken her birinin hayata farklı bir başlangıcı oldu.
The weeks after we got back home, I was like, she does look a bit different, you know. She's yellower, just, you know.
Eve döndükten haftalar sonra Sunny biraz farklı görünüyordu. Daha soluk, sarı bir rengi vardı ve ikizi Vivian'a kıyasla daha huysuz, daha zayıf ve sadece mutlu değil gibiydi diye konuştu baba Trent. Sadece 6 haftalıkken Sunny'e nadir görülen bir karaciğer hastalığı teşhisi kondu. Trent ve karısı Minaka ikizlerden Sunny'nin hayatta kalmak için bir organ nakline ihtiyacı olduğu söylendi.
We'd never heard of it. You know, you start learning Dr. Google and talking to people.
Hiç duymamıştık. Bilirsiniz işte, internette bunu araştırmaya, öğrenmeye ve insanlarla konuşmaya başladık diyen baba Trent ve evet, Blair Atrezi, bu da ne diye sorduk kendimize diye anlattı o süreci. Blair Atrezi, bir veya daha fazla safra kanalının anormal derecede dar, tıkalı veya yok olmasından kaynaklanan ve organa zarar veren birikimiyle sonuçlanan bir çocukluk çağı karaciğer hastalığıdır. Bu hastalık Avustralya'daki çocuklar arasında karaciğer naklinin en yaygın nedenidir. Ve Sunny'nin ilk karaciğer naklini henüz 2 yaşında olmasına neden olan da bu hastalıktır. Ancak kısa bir süre sonra ilk nakli başarısız oldu ve Sunny tekrar organ bağışı bekleme listesine alındı.
The first time around, something where there was time to maybe manage it and we'll find the exact perfect moment.
İlk seferde belki de hastalığı yönetmek için zamanın olduğu bir şeydi ve tam olarak mükemmel anı, tam uyumlu bağışçıyı bulacağız ve sıraya koyacağız. Evet, birdenbire oldu ve seçenek bu değildi, dedi baba Trent. Ve o mükemmel fırsatın, yani tam uyumlu bağışçının ortaya çıktığı zaman Vivian'ın 3. yaş gününden 3 hafta önceydi.
Thankfully for us, there was another option in that.
Neyse ki bizim için o 3 haftalık dönemde başka bir seçenek daha vardı diyen baba Trent, yani gerçekten sanırım Sunny kurtuldu, çok şanslıydık diye konuştu. Sunny için şu anda bir başarı öyküsü olan şey hala listede olanlar için bekleyen bir kumar olmaya devam ediyor. Ve bir nakil için bu fırsatlar pandemi nedeniyle daha da sınırlı kaldı. Personel sıkıntısı ve çok sayıda COVID-19 hastası sağlık hizmetlerinin tüm sektörlerini etkiledi. Liverpool Hastanesi yoğun bakım uzmanı Dr. Ramanathan Lakshmana, organ bağışları üzerindeki ana etkinin eyaletler arası seyahat kısıtlamalarından kaynaklandığını söyledi.
And with organ donation we need teams from across the state and interstate as well to come in.
Organ bağışıyla eyalet çapında ve eyaletler arası ekiplerin gelip sürece yardım etmesine ihtiyacımız vardı diyen Dr. Ramanathan, yurt içi seyahatin kısıtlanması nedeniyle bunun oldukça zor olduğunu anlattı. Son 2 yılda Avustralya'da organ bağışı %25, organ nakli yapılan kişi sayısı %19 azaldı. Organ Nakli Kurumu Ulusal Tıbbi Direktörü Profesör Helen Optum, ulusal organ bağışı kaydı için hiç bu kadar önemli bir zaman olmadığını söyledi. Organ bağışı için kayıt olmak gerçekten önemli diyen Profesör Helen Optum, çünkü ailenize organ bağışı konusundaki kararınızı netleştiriyor diye konuştu. Bağışçı olabilmek için bir kişinin hastanede genellikle solunum cihazına bağlı olarak ölmesi gerekiyor. Hastanede ölen kişilerin sadece %2'si bu gereksinimleri karşılıyor. Bu da yaşamanızda bir organ nakline ihtiyaç duyma ihtimalinizi hayatınızın sonunda bir bağışçı olmaktan çok daha olası hale getiriyor.
We're all more likely to need an organ transplant than we are ever to be a donor.
Hepimizin bir organ nakline ihtiyaç duyma ihtimalimiz bağışçı olmaktan çok daha fazla diyen Profesör Optum, bu nedenle kendimiz ve sevdiğimiz insanlar için organ nakline erişim istiyorsak, aynı zamanda bağışçı olmaya da istekli olmamız gerçekten çok önemli diye konuştu. Sevdiğiniz birinin organ nakli bekleme listesinde olması 21 yaşındaki İkram Ahmet için tanıdık bir duygu. Böbrek yetmezliği çeken küçük kardeşi Hüseyin, hayatını değiştiren nakil için 4 yıl bekledi. Melbourne merkezli 10 kişilik aile için sabahın erken saatlerinde yapılan bir telefon görüşmesi organ bekleyişine son verdi.
I just remember waking up to my mom just screaming so loud.
Sadece annemin çok yüksek sesle çığlık atmasıyla uyandığımı hatırlıyorum ve hemen onun olduğu yere koştum. Hani her şey yolunda mı diye sormak için ve annem Hüseyin'in odasına koşarak onu uyandırmaya çalışıyordu diyen İkram, annesinin kardeşi Hüseyin'e böbrek nakli olacağı, ameliyat olacağı bilgisini verdiğini anlatarak o gün onlarda herkesin heyecan ve mutluluktan ağladığını dile getirdi. Kardeşinin hastanede büyüdüğünü söyleyen İkram, onun hastaneden çıktığını gördükten sonra borcunu ödemek için şimdi organ bağışı kaydının ötesine geçti. Şu anda hemşirelik eğitiminin son döneminde olan İkram, kendisine ilham verenin kardeşinin hayatını kurtaran hemşireler olduğunu söyledi.
I just wanted to do something for the Australian population that they've...
Avustralya halkı için bir şeyler yapmak istedim. Çünkü bir nevi onlar kardeşim için yapmıştı ve sadece bize yardım edildiği gibi diğer ailelere de yardım edilebilir. Çünkü dürüst olmak gerekirse nakil olduğunu bilmek, onunla ilgilenen ve tüm bu süreç boyunca ona yardım eden harika bir ekibin olduğunu bilmek hayatımızın en güzel anlarından biriydi diyerek anlattı o süreci İkram. Şu anda organ nakli için telefon bekleyen yaklaşık 2000 Avustralyalı var. Donate Life, 100 bin Avustralyalının organ bağışına kaydolması için bir dakikasını ayırmasını sağlamaya çalışıyor. Ve bu bir dakika Trent ve İkram için ömür boyu fark yaratan bir dakika oldu.
Like those people definitely to know that it's, you know, it's just given Sunny her chance.
Trent, kesinlikle bilmelerini isterim ki bu kişiler kızım Sunny'ye bir şans verdi derken, İkram, organ veya doku bağışçısı olarak kaydınızı yaptırmanız bir kişinin hayatı üzerinde büyük bir etki yaratabilir ve bu gerçekten küçük kardeşim gibi diğerlerinin günlük hayatın basit zevklerini yaşamasına yardım ederek yapılabilir diye konuştu.
Evet, organ bağışlamak bir kişiye bir hayat vermek anlamına da geliyor.
Mesaj gönderen dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik ve yayınımızı sona erdirmeden önce önemli haber başlıklarını sunmak istiyorum. Eski Başbakan Scott Morrison'ın 5 ayrı bakanlığın yetkilerini üzerine aldığı haberi artan sayıda koalisyon vekilini rahatsız ediyor. Ukrayna ve Türkiye Cumhurbaşkanı bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile Lviv'de bir araya geldi. İsrail ve Türkiye'nin tam diplomatik ilişkilere döndüğü açıklandı.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.